Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam da her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hayırlı akşamlar, merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hayırlı akşamlar İbrahim Bey, hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Evet hocam, haftanın en sıcak gelişmesinden başlayalım. İstanbul çok önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı, yapıyor. Daha önce de yine Ukrayna-Rusya arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çok önemli bir zirveye ev sahipliği yapmıştı İstanbul ve neredeyse barışa ulaşılıyordu ama Avrupalı liderlerin Zelenski'ye uyarıları ve telkinleriyle bu barış sağlanamamıştı. Sonrasında yine İstanbul'da bir tahıl anlaşması imzalanmıştı. 2022'deki o barış görüşmelerinin ardından İstanbul yeniden Ukrayna-Rusya arasındaki savaşı durdurmaya yönelik zirveye ev sahipliği yapıyor. Önemli bir görüşme gerçekleşiyor İstanbul'da. Bununla başlayalım. Dün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Türkiye'ye geldi. Aslında İstanbul'a gelip Putin'le görüşmek istiyordu. Dileği, temennisi buydu. Fakat Putin'in gelmemesi sebebiyle Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Tüm bu gelişmeler yaşanırken bir taraftan da ABD Başkanı Donald Trump bu görüşmelerde olmak istediğini, İstanbul'a gelebileceğini, geliyorum geldim derken İstanbul'a Trump'ın da Putin'in gelmemesi sebebiyle gelemediğini belirtelim. Evet, İstanbul zirvesi Ukrayna-Rusya arasındaki savaşı sona erdirecek mi, erdirir mi? Siz bu yaşananları, bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Buradan başlayalım, buyurun.
Evet, hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. İstanbul hakikaten şu anda baş döndürücü bir şekilde, hatta Türkiye'nin ismi dünya medyasında ön sıralardadır. Yani ben 20-30 yıl öncesinde bu tür hep İsviçre'nin Cenevre şehrinde, Zürih şehrinde diye anılan uluslararası küresel problemlerin çözüldüğü, masaların kurulduğu yer hep İsviçre veyahut da New York, Londra gibi merkezler olurken şu an İstanbul küresel ölçekte sorunların masaya yatırıldığı, çözüm arandığı bir yer olması bakımından dikkate değer bir noktadadır. Şu anda Rusya, Ukrayna, ABD ve Türkiye'nin katılımıyla dörtlü bir sacaya oluşturulmuş durumda. Türkiye hem Ukrayna ile hem Rusya ile ayrı ayrı görüşebilen, her ikisinde itimat ettiği tek ülke konumunda şu anda. Ukrayna ile ABD aynı safta. Bu nedenle bu görüşmelere biz istişkafi, keşif görüşmeleri diyoruz. Ben bunu şöyle bir benzetmeyle açıklamaya çalışayım. Mesela ben Çukurova çocuğuyum. Bizim Adana'da böyle bir arazi anlaşmazlığı olunca mahkemeye müracaat edilir. Mahkeme bir keşif çıkartır. Gider, bilirkişi heyeti gider. Şahitler, bu toprak kimindi? Bunu şu an kim kullanıyor? Burada kimin hisseleri var filan, o arazi üzerinde bir zabıt tutulur. Ondan sonra mahkeme süreci ilerlerdi. Şu andaki ben bu görüşmeleri de, bu istişkafi görüşmeler dediğim şeyleri şu anda benim anladığım kadarıyla Ukrayna tarafı diyor ki biz diyor işgale uğradık diyor. Sadece Kırım'dan değil diyor, Donbas'tan diyor, Luhansk'tan diyor, Zaporoj'den diyor. Putin ve Rus birlikleri çekilirse diyor, biz barışa razıyız. Rus tarafı ise tam tersine, biz diyor mevcut elimizdeki yerleri ilhak ettik diyor. Kırım'ı, evet, ve diğer bölgeleri. Yaklaşık bu da %20-22'sine denk geliyor Ukrayna'nın. Bu bölgeler bizde kalmak kaydıyla konuşabiliriz diyor. Peki Amerika'nın buradaki dahli nedir derseniz, Zelenski'yi önce sopayla, sonra havuçla, tehditle masaya oturttu ve nadir toprak elementleri anlaşması imzalattırdı. Çünkü nadir toprak elementlerinin dünyadaki rezervlerinin yarıdan fazlası Çin'dedir. Bu özellikle çip üretiminde lityum ve bu elektronik hassas aletlerin, batarya ve pillerin üretiminde gerekli olan o nadir toprak elementleri Ukrayna özellikle doğu bölgesinde, şu anda Rusya'nın işgal ettiği bölgeler de Ukrayna'nın nadir toprak elementlerinin yaklaşık yarıdan fazlası orada. Şimdi Amerika bir an evvel bir barış anlaşması imzalansın, ben de işime bakayım istiyorum. Evet. Fakat barış anlaşması imzalanır da Rus tarafında kalırsa Amerika yine boşa düşüyor. Dolayısıyla bu hamur çok su götürür. Bu nedenle bugünkü İstanbul'daki barış görüşmelerinden bir sonuç çıkması hemen hemen mümkün değil, imkansızdır. Evet. Çünkü Putin'in geliyorum deyip gelmemesindeki sebep de o. Çünkü Fransa hala Ukrayna'ya sufle veriyor. Savaşın devam edebileceği mesajını veriyor. Bu işten en çok Ukrayna zarar gördü. Arkasından Almanya zarar gördü. Enerjisinin büyük bir kısmını Rusya'dan aldığı için. Fransa Almanya'ya göre biraz daha tuzu kuru bir ülke. Çünkü enerjisinin %70'e yakınını nükleer santrallerden elde ediliyor. Ayrıca Libya, Cezayir üzerinden boru hattıyla petrol, doğalgazı Kuzey Afrika'dan alabiliyor. Yani Rusya bağımlılığı Almanya ve diğer Doğu Avrupa ülkelerine göre daha azdır. Bu nedenle Macron o küresel sermayenin bir sözcüsü olarak kisi savaşında devam etmesini istiyor. Macron'un şu anda Zelenski'nin arkasında duran en önemli figürdür. Zaten 3 yıl önceki İstanbul masasını dağıtan da işte bu küresel ekip, başta İngiltere idi. Hı hı. Fakat olayın bir de şu boyutu var. Geçen bu savaş uzmanı bir kişinin söylediğine göre Rusya'ya bu savaşın aylık maliyeti 20-22 milyar dolar, yıllık 250 milyar dolar bir maliyeti varmış. Yani Rusya'ya. Evet. Şimdi düşünün, yılda 250 milyar dolar civarında size bir maliyeti var ve siz 3 yılı aşkın bir süredir bu savaşı sürdürüyorsunuz. Ülkenin, Ukrayna'nın şöyle bir durumu var. Ülkenin ortasından kuzey güney yönlü, yani Belarus'tan ta Karadeniz'e kadar akan bir Dinyeper Nehri var. Dinyeper Nehri'nin doğusunda kalan, yani Rusya'ya yakın o bölgelerde insanlar Rusça konuşuyorlar. Kendilerinin geleceğini Rusya'da görüyorlar. Donbas, Donetsk Havzası gibi maden kömürü ve demir çelik sanayisi, yeraltı kaynaklarının olduğu yer hep o Doğu Ukrayna. Batı yarısı ise, yani Dinyeper Nehri'nin batısında kalan kesim ise yönünü Avrupa Birliği'ne, NATO'ya dönüyor ve Rusya ile asla bir gelecek görmeyen bir Ukrayna. Zaten Ukrayna'nın yapısı böyle. İşte bu karmaşık durum içerisinde biz bir çözüm aramaya çalışıyoruz. Rusya diyor ki, ben istediğimi almadan bu savaşı bitirmem. Bu kadar bedel ödedim. Çünkü Rusya'nın dayanabilme gücü var. Fakat Ukrayna'yı besleyen musluklar kesilmek üzere. Amerika diyor ki, ben sana daha fazla veremem. Bu nedenle de Rusya şunu gördü. Hani iki tarafta birbirinin elini ısırıyor diyelim ki, kim bırakırsa o kaybedecek. Rusya'nın da canı yanıyor ama karşı tarafın elinin daha zayıf olduğunu gördü ve diyor ki, ısrar ederseniz, barış masasından kalkarsanız ben Harkiv'i de işgal ederim, Kiev'e kadar da gidebilirim, beni durduramazsınız mesajında bu görüşmelerde verecektir. Bu nedenle hani meşhur bir Rus sözü vardır. Ayıyla dansa kalkarsanız ne zaman oturacağınızı ayı karar verir. Buradaki ayı Rusya'dır. Yani Rusya ile siz bir savaşa tutuşmuşsanız o savaşın ne zaman biteceğine ve hangi şartlarda biteceğine büyük ölçüde Rusya karar verecektir. Yani ez cümle şunu söyleyebiliriz. İstanbul'daki bugünkü görüşmelerde herkes eteğindeki taşı dökecektir. Ama Ukrayna ve Amerika diyecek ki Rusya'ya belki Kırım'ı verebiliriz ama diğer bölgelerden, bu maden bölgelerinden çekil. Rusya'da buraları ben ilhak ettim. Bunun üzerine ne konuşabiliriz diye el yükseltecektir. Günün sonunda sonuç bildirgesinde de bunu göreceğiz ama kesin bir şey vardır. Bu görüşmelerden net bir barış anlaşması çıkmayacak.
Evet, Ukrayna'nın eleştirisi de oydu. Rusya'nın bu görüşmelere karar alıcı bir isimle bir heyet göndermediğini söylüyordu. Dışişleri Bakanı dahi yok mesela gönderilen heyette. Dolayısıyla dediğiniz gibi istikşafi görüşmeler gerçekleşecek ama önümüzdeki günlerde yine İstanbul'un Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirme noktasında başrol oynayacağını söyleyebilir miyiz hocam?
Yani gene şöyle bir şey olurdu. Gerçekten evet. Putin gelirdi. Trump da Körfez Arabistan gezisinden İstanbul'a gelirdi. Bugün anlaşma imzalanır. Bu iş biterdi. Ama nasıl biterdi? Ukrayna şu anda kaybettiği toprakları Rusya'ya vermeyi kabul etseydi. Şu an Ukrayna bunu kabul etmiyor. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı da ifade ediyormuş gibi söyledi. Çünkü Türkiye'nin tezi Kırım Ukrayna toprağıdır diyor. İşte Türkiye'de Türkiye'nin o resmi tezini de ileri sürerek bunu söylüyor. Halbuki Türkiye'nin buradaki kırmızı çizgisi Kırım'daki Tatar Türkleridir. Tabii. Yani %20 civarında orada Tatar Türkleri vardır. Onlara bir özellik veya onların milli kültürlerini yaşamak konusunda bir garanti almadan da Rusya'nın bir hakkını onaylamıyor. Yani Türkiye bunu onaylamış olsa bile onlarla ilgili bir şey, yani alver politikasıdır bu. Bu nedenle de o Kırım konusu ayrı bir konu. Fakat Amerika şu anda neden önceki tezinden vazgeçti? Yani işin püf noktası burası. Trump diyordu ki Rusya'ya işgal ettiği yerleri verin, imzalayın, iş bitsin. Fakat gördü ki nadir toprak elementleri Rusya'nın işgal ettiği bölgelerde. Evet. İşte onun için anlaşma burada tıkanıyor maalesef. Tıkanıyor.
Peki önümüzdeki günlerde İstanbul bu konuya yine önemli bir zemin hazırlamaya ve önemli bir şahitlik tutmaya devam edecek diyelim. İstanbul aynı zamanda bugün hocam bir başka önemli görüşmeye ev sahipliği yapıyor. Onu da belirtelim. İran'la Avrupa Birliği arasında nükleer görüşmelerin seyrinde de İstanbul merkez oldu. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Buradan devam edelim.
Aslında İran'ın nükleer çalışmalarıyla ilgili uzunca bir dönemdir İran'a çeşitli seviyelerden ambargolar uygulanıyor. Zaman zaman bu hafifletiliyor. İran'da bu uranyum zenginleştirme faaliyetlerini yavaşlattığını söylüyor. Ama yavaş da olsa sürekli ilerleyen, önceki yıllara göre daha bir seviye kazanan İran'ın bir nükleer ajandasının olduğunu biliyoruz. Ve bu Avrupa Birliği ile İran arasında Umman'ın başkenti Muskat'ta yürütülen görüşmeler var idi. İşte İngiltere, Fransa, Almanya ve İran'dan oluşan bu birlik şu anda bir sonraki turunu İstanbul'da yapıyor. Ve şimdi enteresan ve tarih bunu nasıl yazacak bilmiyoruz. Fransa'nın elinde o kadar çok nükleer güç var ki elektriğin de %70'ini nükleer santrallerden elde ediyor. Aynı zamanda en çok turist çeken ülkedir. Bize de diyorlar ki işte nükleer şu kadar tehlikeli, bu kadar şey. İran'a da sen buna sahip olursan sana dünyayı dar ederiz diyorlar. İşte böyle bir çifte standartlı dünyadayız. Gerçi evet. İran'ın nükleer enerjiye veya nükleer güce sahip olması Türkiye açısından ne kadar olumludur, ne kadar olumsuzdur ayrı bir tartışma konusu olmakla birlikte Avrupa'nın ve Amerika'nın yaptığı evet. tamamen bir çifte standarttır.
İkiyüzlülüğe, çifte evet. standarda dikkat çekiyorsunuz. Peki hocam bu görüşmeler daha önce ABD ile İran arasında Muskat'ta yapılıyordu değil mi?
Evet. Oradan... Umman'ın başkentindeydi. Evet. Şimdi İstanbul'a bir sonraki turda geldi. Fakat şunu da kabul etmemiz lazım. Gerek Pakistan'da gerek İran'da ülke içerisinde bir takım çatışmalar, didişmeler, muhalif hareketler olsa da söz konusu nükleer olduğu zaman İran'ın devrim karşıtı muhalifleri de şu andaki mevcut rejim yanlılarında hepsinin yani %100'e yakını İran nükleer çalışmasının arkasındadır. Nasıl ki bizim Türkiye'de sağcımız, solcumuz kendi içerisinde bir takım didişen insanlar Kıbrıs meselesi olduğunda hepimiz yek vücut oluruz. Onlar için de nükleer bir milli meseledir. Geri adım atmaları mümkün değildir. Batılılar da bunu bildikleri için yavaşlatmayı, duraklatmayı, sekteye uğratmayı ve elinden geldiği kadar işte ambargolarla, tehditle, şantajla böyle bir iki ileri bir geri süren bir durum söz konusu. Eğer İran engellemelere uğramamış olsaydı şimdi çoktan bu işi bitirmiş olurdu.
Evet. Evet, dünyanın gözü İstanbul'daydı dedik hocam. İstanbul'da önemli görüşmeler yapılıyor dedik. Bir taraftan da yine dünyanın gözü Antalya'da. Antalya'da da NATO gayri resmi dışişleri bakanları toplantısı gerçekleşiyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve birçok dışişleri bakanı Antalya'da. Bu görüşmeye bir bakalım. Lahey'de yapılacak olan liderler zirvesine ön hazırlık kapsamında yapılıyor bu toplantı. Ve gündemde Ukrayna-Rusya şüphesiz ki ön planda. Neler söylersiniz hocam, buyurun.
Evet, NATO'nun o 28 ülkesiydi, şimdi 30'u geçti NATO ülkeleri, Güney Avrupa'dan Balkan ülkeleri dahil olduktan sonra Akdeniz'e kıyısı olan birçok NATO devleti de var ve bir Antalya Akdeniz şehri de NATO zirvesi oluyor. Hakan Fidan'ın orada bir başat aktör olduğunu görüyoruz. NATO'da Amerika'dan sonra Türkiye en çok asker olan ikinci ülke. Bu yönüyle baktığımızda şöyle bir benzetme yapabiliriz. Yani 145 milyonluk Rusya'ya karşı 700 milyonluk Avrupa ne yapacağını şaşırıyor ve 320 milyonluk Amerika'dan medet umuyor. Amerika da diyor ki yeterince size destek oldum, artık desteğimi geri çektim
düşün
diyor.
Düşün yakamdan
diyor. Düşün yakamdan diyor. Evet. Yani demek ki şu anda ekonomik büyüklük, nüfus kalabalıklığı falan çok da fazla bir anlam ifade etmiyor. 8 milyarlık dünya nüfusu içinde 2 milyarlık Müslümanlar nasıl ki 8 milyonluk İsrail'e karşı sesini çıkaramıyor, Gazze'de katliam oluyorsa, demek ki burada silahlar konuşuyor. Yani teknolojiniz, silahınız, siyasi ve ekonomik gücünüz var ise istediğinizi yapıyorsunuz. Çünkü bizim medeniyetimizde şöyle bir kural vardır: haklı olan güçlüdür. Maalesef şu andaki küresel kapitalist düzenin olduğu dünyada ise güçlü olan haklıdır diyorlar. Yani güçlülerin hukukunun olduğu bir dünyada yaşıyor ve bu yönüyle de ayakta kalmak istiyorsanız güçlü olmak zorundasınız. Bu da işte savunma sanayinden geçiyor. Bugün NATO zirvesinin Antalya'da o dışişleri bakanlarının toplanmış olması, Türkiye'ye bu kadar değer atfedilmesi ve Türkiye isminin marka değeri olarak öne çıkarılmasının yegane sebebi bizim savunma sanayinde gelmiş olduğumuz noktadır. Ve artık bunu Polonya'da, Romanya'da yahut da Avrupa'nın birçok Doğu veya Batı Avrupa ülkeleri görüyor ki biz Rusya'ya karşı herhangi bir şey yapacaksak Türkiye'yi mutlaka yanımızda görmeliyiz. Önceden hani tabir caizse 90'lı yıllarda Avrupa Birliği ülkeleri falan toplandığında hani bir evin hane halkı toplanır da bir de böyle yanaşmalar, hizmetkarlar böyle şey olur da ikinci, üçüncü halkada yer alır. Türkiye hep böyle itilen, kakılan bir ülke konumundaydı. Şimdi bakıyorsunuz Türk Dışişleri Bakanı'nın yani Hakan Fidan'ın veyahut da Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanında fotoğraf karesine girmeye çalışan Avrupalı liderleri görüyoruz. Bu da Türkiye açısından övünecek bir durumdur aslında.
Evet. Bir sonraki liderler zirvesinin de Türkiye'de yapılacağını belirtelim hocam. Tabii tüm bunlar yaşanırken bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Arnavutluk'ta orada Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılıyor. 47 ülke lideri bir araya geldi bu zirvede hocam. Bu zirvenin tabii ki yine gündem başlıkları arasında da Avrupa'daki son siyasi gelişmeler, Ukrayna-Rusya gelişmeleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tabii ki dikkat çekeceği üzere Gazze'de yaşanan gelişmeler de olacaktır. Siz bu Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinin gündemine dair neler söylemek
Şimdi
istersiniz?
Avrupa kıtası dediğimizde hep böyle zengin, gelişmiş, refah toplumu akla gelir uzunca bir zamandan beri. Fakat bu Avrupa 47 ülkeden oluşan, yani Avrupa Birliği'ni oluşturan 27-28 ülke var ama bunun bir de Vatikan'dan tutun da San Marino'ya kadar irili ufaklı küçük ülkeleri ve Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülkeler de dahil ettiğimizde 47 ülkeden oluşan ve 700 milyonu aşkın nüfusu olan Avrupa'nın şöyle bir açmazı var. Bir, enerji bakımından dışa bağımlı. İki, kendini savunamayacak derecede bütün yetkileri NATO'ya ve Amerika'ya teslim etmiş İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ve dolayısıyla da savunma bütçesine fazla para ayırmadığı için o parayla altyapısını güçlendirmiş, sosyal güvenlik ve insanın refahına yönelik yatırımlar yapmış ve bir refah toplumu meydana gelmiş. Ama Trump dedi ki yeter artık. Artık ben sizi korumuyorum. Bütçenizden yeterince pay ayırın kendi savunma ve güvenliğinizi kendiniz yapın. Yok öyle bedavaya sizi savunmak gibisinden. Trump bunu söyleyince kralın çıplak olduğu ve Avrupa'nın en azından bir Rus tehdidine karşı kendini savunamayacak durumda olduğu görüldü. İşte bu tür zirveler olması, hep Türkiye'yi sürekli baş köşeye davet etmelerinin sebebi de, yani Türkiye Avrupalı değil diyorlardı. Şimdi birdenbire
Avrupalı oluverdi.
Avrupalı oluverdik.
Evet. Peki hocam, nereden devam edelim? Bugün Nekbe, yani büyük felaket, Filistinlilerin topraklarının işgal edilişi ve zorunlu göçe tabi tutuluşunun 77. yılı. 16, 17, 18 Mayıs tarihlerinde Hamas'ta tüm dünya vicdanlı insanlarını sokaklara, meydanlara davet etti. Nekbe ile birlikte Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekmek amacıyla. Önce Nekbe nedir? Bunu biraz anlatır mısınız bize? Buradan devam edelim hocam, buyurun.
Şimdi Gazze'de yaşananlar dünyanın o 193 ülkesinin herhangi birinde yaşanmış olsaydı muhtemelen oradaki insanlar bölgeyi terk ederler ve yani bir sulh ortamı olduktan sonra geri döneriz niyetiyle o bombaların altında bu kadar kalmazlar idi. Bakıyoruz ki Gazze'de insanüstü bir direniş var. İşte bunu Nekbe ile ilişkilendirebiliriz. Çünkü 1948 yılında Birleşmiş Milletler kararıyla Filistin'de iki toplumlu, iki devletli bir yapının olduğu ilan edilip İsrail devleti resmen bağımsız bir devlet olarak kabul edildiğinde İsrail'e düşen kısımdaki Filistinliler topraklarından sürüldüler. Şöyle ki İsrail'in resmi olarak devlet kabul edildiği dönemde Filistin nüfusunun %30-33'ünü oluştururken Filistin topraklarının yarısı İsrail'e verildi ve verimli mümbit tarafları verildi. İşte orada yüzlerce köy, kasaba, şehirde yaşayan Filistinliler İsrail olarak bugünkü dar sınırlar işgali topraklardan Gazze'ye, Batı Şeria'ya, Ürdün'e, Lübnan'a, dünyanın çeşitli yerlerine sürüldüler. Evet. Ve onlar topraklarından giderlerken şöyle düşünüyorlardı: bu geçici bir durum, bir gün döneceğiz.
Hatta anahtarlarını, tapularını evet, yanlarında götürdüler.
Yani
hocam,
bir gün döneceğiz dediler. Ama 1948'den bu yana o nesil öldü, çocukları yaşlandı, torunları geldi ve artık bunun çok da kolay olmadığını görünce Gazze'de şunu gördüler: biz buradan çıkarsak tekrar bir daha gelme şansımız yok. O zaman yurdumda öleceğim sloganıyla aç kalacağız, öleceğiz ama kendi toprağımızda öleceğiz. Yani Gazze direnişinin aslında hamurunu, mayasını 1948'deki Nekbe de aramamız evet, gerekiyor. Çünkü yüzyıllardan beri yaşadığı köyünü, topraklarını, her şeyini sadece bir valizin içine sığdırıp sürgüne gönderilen insanların topraklarına Polonya'dan, Almanya'dan, dünyanın çeşitli yerlerinden, Etiyopya'dan getirilen Yahudiler iskan edildiler ve çok meşru bir şeymiş gibi de bunu dünyaya lanse ettiler maalesef. Yani Nekbe insanlık tarihinde yüz karası bir utancın aslında 16, 17, 18 Mayıs yıl dönümüdür. Evet. Bunu da burada hatırlatmakta fayda
tabii
var.
Tabii Nekbe yaşandığı acı dolu günlerde acı dolu hadiseydi ama bugün yaşanan Gazze'deki duruma bakınca resmen bir soykırım, resmen bir insan katliamı. Hasta yataklarındaki insanlar bombalanıyor, hastaneler bombalanıyor. Sınırın öte tarafında tırlarda yiyecek, ilaç, her şey var ama bu tarafa geçemiyor. Susuzlukla, açlıkla insanları tehdit ediyor terör devleti İsrail. Buraya da değinelim
burada
hocam.
Burada TRT'ye tebrik etmek lazım. Yani bir zamanlar El Cezire'nin dünya evet, genelde yapmış olduğu o şeyi şu an TRT Filistin ve Gazze bölgesinde yapıyor ve birçok şeyi belgeliyor. Nasıl ki 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'in Yahudilere yapmış olduğu bir takım eziyetleri Hollywood 10 yıllardan beri filmlerle dünyanın zihinlerine kazıdıysa, bugün Türkiye başta olmak üzere şu anda 57 İslam ülkesindeki entelektüellerin, sinemacıların, tiyatrocuların, sanatçıların bunu film yaparak, belgesel yaparak bütün insanlığın aklına kazıması gerekiyor. Çünkü burada insanlık ölüyor. Sadece orada Filistinli, Arap, Müslüman değil, insanlık adına yapılmış çok önemli bir vahşettir. Gazetecisinden tutun da doktoruna, Kundak'taki bebeğe kadar yapılan vahşet katliam ve bunu savunulabilir hiçbir tarafı yok. İsrail bunu bildiği için özellikle gazetecileri, özellikle bunu dünyaya duyuran
217'ye yükselmiş orada katledilen gazeteci.
Bu yönüyle de hani cihat deniyor ya, cihat ille de eline silahı alıp cephede savaşmak değildir. İşte bu Filistin'deki zulmü, diyelim ki İsveç'teki, Kanada'daki, Yeni Zelanda'daki normal sıradan insanların gündemine getirmek, onu dramatik bir şekilde en çıplaklığıyla video olarak, film olarak, her ne surette olsun dijital ortamda gündeme getirmek de bir cihattır diye düşünüyorum aslında.
Evet hocam.
Peki, ve Filistin'de işte her gün 30-40 kişi katlediyordu. Son birkaç gündür İsrail el yükseltti. Yüzer yüzer katletmeye başladı.
Bu gece 100'ün üzerinde maalesef şehit var yine Gazze'den.
Fakat bir de enteresan bir durum. Dün gece Yemen'den, Hussilerden
İsrail'e
Ben Gurion havaalanı ve Tel Aviv civarına bir füze saldırısı oldu. İsrail tarafı bu füzeyi biz havada imha ettik dediler. Siren sesleri ile birlikte Tel Aviv'deki insanların işte sığınaklara işte on binlerce insanın geçtiği görüntüsü vardı. Ben burada bir taraftan Husilerin bu kahramanca direnişini, İsrail'e karşı ve oradaki Babül Mendeb Boğazı'ndaki şeyleri yani onları kutluyoruz, tebrik ediyoruz ama diğer taraftan bu zamanlamanın bu olması dikkat çekici ve düşündürücü, kuşku verici bir durum.
Nasıl bir zamanlama hocam?
Diyorlar ki Trump Körfez turuna çıktı, İsrail'e gitmedi. Ve artık yavaş yavaş Körfez ülkeleri de şunu öğrendi. Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar. Hani sağmal inek tabiri kullanılıyor ya. Evet. Yani bunlar artık süt verirken onun karşılığında da bir takım tavizler almayı da öğrendiler. Yavaş yavaş diplomasiyi öğrendiler diyor bazı dünya basınında yer aldığı kadarıyla. Ve bu yönüyle bakıldığında İsrail yalnızlaştırıldı. Artık yavaş yavaş Gazze konusunda ateşkese, bir takım geri çekilmelere maruz kalacağı sırada dün geceki füzenin işte İsrail semalarında görülmesi ve özellikle Siyonist medya tarafından dünya köpürtülmesi sanki birdenbire tehdit altında bir İsrail algısını getirmesi. Bazen attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değmeyebilir. O yönüyle de bakıldığında kuşkulu bir durum olduğunu söyleyebiliriz.
Bu arada ABD ve Hamas arasında bir esir takası gerçekleşti hocam. ABD çifte vatandaşı bir esir salıverildi. Bunda Türkiye'nin önemi dikkat çekti. Yine Türkiye'nin arabuluculuk ettiği ifade edildi. Hamas Türkiye'ye teşekkür etti hatta. Buna da değinelim.
Yani bu Netanyahu için aslında önemli bir göstergedir. Çünkü Amerika kayıtsız şartsız İsrail'in arkasında durdu 7 Ekim'den bu yana. Fakat hem küresel sermaye hem Amerikalılar şunu gördüler ki İsrail'in arkasında bu kadar kayıtsız şartsız durmanın kendi ekonomilerine, kendi karizmalarına, kendi dış politikalarına zarar verdiğini artık yavaş yavaş görüyorlar. Yani Amerikan çıkarlarını veya Avrupa'da İngiltere, Fransa çıkarlarını önde tutan aklı selim bir politikacının İsrail'in arkasında bu kadar durmaması gerektiğini artık görüyorlar. Çünkü İsrail sadece Filistinlilere değil yanında yönünde bulunan herkese de zarar veriyor. Hatta bir İsrail vatandaşı İtalya'da bir otele gittiğinde kendinin İsrailli olduğunu söylemekten çekinecek noktaya geliyor. Çünkü sabıkalı, eli kanlı bir terör devletinin vatandaşı konumuna düştü. Bu nedenle de artık Amerika'da yavaş yavaş biraz İsrail'e karşı eline eteğini çekip onun barış masasına oturmasını sağlar diye bekliyoruz, ümit ediyoruz.
Evet hocam. Peki devam edelim. Şimdi az önce de bahsettiğiniz ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez turu $1.4 trilyon dolar yatırım taahhüdüyle bu turu tamamlıyor. ABD Başkanı Donald Trump, ilk durağı olan Suudi Arabistan, sonrasında Katar ve sonrasında da Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. Orada önemli anlaşmalara imza attı liderler ve tabii buradan kim kazançlı çıktı sorusunun cevabı ABD oluyor. ABD'ye bu kadar bağımlılık mı diyelim, ABD'ye bu kadar eziklik mi diyelim, ne dersiniz hocam? Bir de şunu da hemen söyleyelim, ABD Başkanı Trump'ın karşılanması noktasında çekilen görüntüler, mesela Suudi Arabistan'da kılıç gösterileri, Katar'da deve ile karşılandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde çok ilginç ve iğrenç diyebiliriz belki. Kadınların maalesef saçlarını Müslüman açıp, kadınların saçlarını açıp sallaması ile karşılandı ABD Başkanı Donald Trump. Sizin bu Körfez turundan izlenimleriniz neler? Çıkardığınız notlar neler? Buradan devam edelim hocam.
Şimdi Körfez ülkelerinin Amerika'ya karşı, özellikle Suudi Arabistan'ın bu kadar kayıtsız şartsız teslim olur görüntüsü vermesinin temelinde yatan gerçeği bilmemiz gerekiyor. Suudi Arabistan 1932 yılında kurulduğu günden sonra zımni olarak ABD ile arasında şöyle bir anlaşma vardır. Yani Amerika Suudi hanedanlığının oradaki varlığının garantisidir. Diyor ki ben varken, Amerika devleti varken Suudi hanedanlığını kimse değiştiremez. Garantisi benim diyor. Peki diyor, sen bunun karşılığında ne vereceksin bana? Senden çok fazla bir şey istemiyorum diyor. Petrolünü istediğin ülkeye satabilirsin. İstediğin fiyattan satabilirsin. Ama diyor petrol dolarları Amerikan bankalarına ve dolar üzerinden satılıp Amerikan bankalarına satılıyor. Küçük bir ricası var. Dolayısıyla küresel hegemonyanın temeli de buraya yatıyor. Şu anda Körfez'den giden petroller dolar olarak satılıyor. İster Türkiye'ye satsın, ister Güney Afrika'ya, ister Çin'e, hiç fark etmez. Paralar Amerikan bankalarına yatıyor. Ve nasıl ki bizde böyle bazı gayrimeşru iş yapan yöneticiler, o belediyelerde, bakanlıklarda falan komisyon alırlar ya gayrimeşru olarak, rüşvet falan diyoruz. Veyahut da bir müteahhidin hak edişinin vermek için bir takım paralar alınır. Bu Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkeleri, bakın gelinen noktayı anlatmak için söylüyorum. Diyelim ki 1 milyar dolara bir ihale verildi. Bir inşaat firmasına, bir metro, bir hızlı tren vesaire. Diyor ki pazarlık yapmıyoruz seninle. Dediğin fiyata yaptıracağız. Fakat onun %10'u kadar, %20 kadar nakit parayı bizim hesabımıza yatıracaksınız. Niye? Çünkü parayı Amerikan bankalarından aldıkları her paraya hesap vermek zorundalar. Yani diyelim ki hesabından para çekecek. Sen bunu neye kullanacaksın? Uçak alacağım, o zaman benden alacaksın diyor. Silah alacağım, benden alacaksın. Şunu yapacağım. Yani Amerika'nın onay verdiği yerlere ancak harcayabiliyorlar. Bu nedenle de şu anda Amerika başı sıkıştığında, mesela diyelim ki bir Katrina şey oldu, fırtınası kasırgası oldu, kasırgası oldu. Diyorlar ki 600 milyon dolar zarar var. Amerika geliyor, bir bakıyor Suudi Arabistan'a 600 milyon dolarlık silah satışı yapmış. Yani ne aldığın önemli değil diyor. 600 milyon dolar sen bana gönder diyor. Sonra envanterden ihtiyacın olan uçak, tank, top göndeririz. Nasıl olsa uçağın pilotunun da maaşını sen vereceksin diyor. İsrail'e karşı da kullanamazsın diyor. Yani böyle bir enteresan düzen kurulmuştur. Yani Körfez ülkeleri paralarını Amerikan bankalarına yatırmak zorunda olduğu sürece dolarla satıp, bu ilişki düzeni böyle gidecektir. Çünkü Amerika şunu yapabilir. Mesela ikiz kulelere yapılan saldırıdan sonra diyebilirdi ki Suudi Arabistan birazcık dilenmiş olsaydı, sen teröre destek veriyorsun. Amerikan bankalarındaki 2 trilyon dolarını bloke ettim, dondurdum.
Geçmiş olsun.
Geçmiş olsun. İşte bunu bildikleri için Amerika ne derse teşne oluyorlar. İşte çünkü Amerika suyu pınarı gözünden işi bağlamış. Ufak tefek işlerle uğraşmıyor maalesef.
Maalesef.
Ve şu anda Körfez'deki işte anlaşmalar sebebi de bu. Bir de Birleşik Arap Emirlikleri'nde o kadınların saçlarını o şekilde sallaması olayına gelince de, ben 2007 yılında bir 20 gün kadar Birleşik Arap Emirlikleri'nde kalmıştım, orada şunu gördüm. O emirlik vatandaşlarının çocuklarının önemli bir kısmı doğuştan itibaren ta Blue Çağı'na gelinceye kadar o İngiltere'den getirilen mürebbiyeler tarafından eğitiliyorlar. İngiliz kültürüyle büyütülüyorlar. Yani Arapçadan önce İngilizce öğreniyorlar. Dolayısıyla da yani 10 milyon nüfuslu Birleşik Arap Emirlikleri'nde zaten 1,5 milyonu geçmiyor.
Evet.
Emirlik geri kalan zaten Hindistan'dan, diğer ülkelerden gelen işçilerden oluşuyor. Bu nedenle de o elit tabaka Batı kültürüyle yetişiyor ve onlar için onu yapmak çok da yanlış gözükmüyor maalesef.
Maalesef hocam işte. Mesela şu harcanan paralar, şu yapılan anlaşmalar Gazze şartıyla yapılsaydı acaba Gazze'de durum böyle olur muydu? Onu da düşünmek lazım. Tabii
işte o
dediğiniz
şartı,
gibi Pınar'ın
şartı koşabilmek için
evet.
Elinizin güçlü olması lazım.
Maalesef. Evet, maalesef. Peki devam edelim. Şimdi bu Körfez turu esnasında önemli bir gelişme de yaşandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara Suudi Arabistan'a gitti. Trump'la görüştü. O görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan da telekonferans yöntemiyle bu görüşmeye dahil oldu. Orada önemli konular konuşuldu. Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını açıkladı ABD Başkanı Donald Trump. Bu Suriye'de sevinçle karşılandı, kutlamalar yapıldı. Suriye açısından ne anlama geliyor ABD'nin bu yaptırımları kaldırması? Bundan sonrası için nasıl bir gelecek vaat ediyor? Buradan devam edelim hocam.
Şimdi Ahmet Aşara'dan başlayalım.
Buyurun.
Yani o 8 Aralık devrimi öncesinde bir terörist üzerine
para ödülü
konmuş. Yani fazla değil bu 6-7 ay öncesinde.
Tabii.
Yani 6-7 ay önce Batı kamuoyunda ve Amerika nezdinde bir terörist konumunda olan bir kişiyi Türkiye'nin devlet aklı
tabii.
Ona takım elbiseyi giydirdi, kravatı taktırdı. İsrail'in bunca provokasyonuna rağmen sakin ve
itidalli bir şekilde ilk
ziyaretini Suudi Arabistan'a yaptı ve Suudi Arabistan'la ilişkilerinde belli bir düzeyde tuttu ve bunun neticesinde bunun şöyle bir kazanımı oldu Suriye devriminin. Türkiye'nin Orta Doğu coğrafyasında kadim tek bir müttefiki vardı, o da Katar'dı. Katar bir tarafta, diğer
Körfez
ülkeleri veyahut da işte Batı yanlısı rejimler bir taraftaydı. Fakat bu Suriye devriminden sonra Türkiye Ahmet Aşara liderliğinde hem Suriye mevcut yeni rejimini bir de Suudi Arabistan'ı yanına alarak dünyada bazı bölgelerde ortak hareket etmeye başladılar. Bunlardan bir tanesi Sudan'dır. Mesela
evet.
Sudan'da yani şu anda hem Suriye'de hem Sudan'da Türkiye ile Suudi Arabistan benzer noktalardan hareket ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri hızlı destek birliklerine geçen SİHA gönderdi. Orada bir takım Port Sudan havaalanında saldırılar düzenledi vesaire. Hakan Fidan'ın apar topar bir Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiş gelişi vardı geçtiğimiz hafta,
evet.
Böyle gözlerden uzak. Yani demek ki Suudi Arabistan şu anda Sudan'da merkezi hükümeti desteklemesi yönünden, Suriye'de Şara hükümetinin desteklemesi yönünden, hatta Libya'da bile
evet.
Artık Türkiye ile benzer alanlarda, benzer noktalardan bakış açısı getiriyor. Bu bir kazanımdır. Suriye'den ambargoların kalkması ise şu anlama geliyor. Suriye'nin şiddetle sermayeye ihtiyacı var, kalkınmaya ihtiyacı var,
yatırıma ihtiyacı var.
Eğer siz ambargolar altında kalırsanız şöyle oluyor. Normalde dünyadan 100 liraya almanız gereken bir ürünü ambargo olursa siz bunu dolaylı yollardan daha pahalı alıyorsunuz veya o işi çok daha uygun fiyata yapacak şirketler, firmalar sizin ülkenize ambargo nedeniyle gelemediği için siz bunu kara borsa fiyatından yaptırmak zorunda kalıyorsunuz. Yine yaptırıyorsunuz. Mesela İran, Rusya yıllardır ambargolara tabi olduğu halde yine bildiğini yapıyorlar. Ama bunun bir maliyeti oluyor. Pahalıya mal oluyor ve 3 yılda olması gereken şey 13 yılda oluyor. Bu nedenle
evet.
Bu ambargoların kalkması Suriye açısından işlerin daha da hızlanacağını, hem Körfez sermayesinin akışının hem batılı firmaların orada gelip yatırım yapmasını ve bunların hepsinin de Türkiye'nin kontrolünde olduğunu düşünürsek Suriye açısından oldukça sevindirici bir durumdur. Daha da sevindirici olanı Katar Suudi Arabistan yetkilileri ve Trump, evet, üçü bir arada. Fakat telekonferansla Cumhurbaşkanı Erdoğan katılıyor. Üçü de sadece oraya bakıyorlar.
Evet. Odaklandıkları
ve Trump nokta diyor ki Erdoğan'ın isteği üzerine ben diyor
Yaptırımları kaldırdım diyor.
Şara Suriye Devlet Başkanı Türkiye'ye teşekkür ediyor. Ve orada bakınız Suudi Arabistan ve Katar parayı veren, milyarlarca dolar veren insanlar değil, teşekkür alan Türkiye oluyor.
Evet.
Bu da diplomaside Tanzimat'tan beri Türkiye'nin gelmiş olduğu en yüksek noktadır. Ve 150 yıldır Türkiye hiç bu kadar dünya nezdinde diplomatik olarak itibar görmüyordu.
Peki hocam. Şimdi Suriye'de yeni dönemle birlikte Türkiye'de de bir başka yeni döneme geçildi. Terörsüz Türkiye dönemi. Hafta başında daha önceki gelişmeleri anlatmaya gerek yok. Hafta başında terör örgütü PKK kendini feshettiğini ve silah bırakacağını açıkladı. Bu konuda önemli bir gelişme olarak söyleyebiliriz. Ve silah bırakma konusunda da Irak'ta Irak merkezi hükümeti yetkilileri, bölgesel yönetim yetkililerine silahlar bırakılacağı söyleniyor. Suriye'de de yine Suriye devletine silahların teslim edileceği ifade ediliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da bu süreci yakından takip edeceği söyleniyor, ifade ediliyor. Şimdi gelinen noktada PKK'nın kendini fesih kararı, silah bırakması hem Türkiye hem medeniyet coğrafyamız hem bölge için ne anlam ifade ediyor? Buradan devam edelim hocam, buyurun.
Şimdi Türk yetkililerin PKK'nın silah bırakmasından sonra gözlerden uzak olan bir şey vardı, beyanatı. Dedi ki biz sadece PKK'nın silah bırakmasını değil, illegaliteden de vazgeçmesini bekliyoruz.
Ne demek bu hocam?
İllegalite dediğimiz insan kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı. Hmm. Yani siz silahı bıraktınız ama hala uyuşturucu kaçakçılığı ticareti yapıyorsunuz. İşte mülteci insan kaçakçılığı yapıyorsunuz. Silah ticareti yapıyorsunuz. Para elinize geçerse bu defa şehirlerde daha değişik dernekler, vakıflar üzerinden daha değişik. Yani silah kullanmazsınız ama örgütünüzü bir şekilde, Türkiye'de biz bu illegaliteyi de kabul etmiyoruz. Silah konusunda da ben şahsen PKK'nın samimi olarak Türkiye PKK'sının silah bırakacağına inanıyorum. Çünkü bırakmak zorunda. Çünkü mesela benim Batman'da böyle bizim Adana'ya gelen oradaki insanlarla görüştüğümde bu son 20-25 yıllık Erdoğan döneminin diyor bize bir iyi bir kötü yanı oldu diyor. İyi yanı diyor biz diyor tarihimizde hiç görmediğimiz kadar hizmet gördük. Yani insanlar artık moderniteyle tanıştı ama kötü yanı diyor artık kimse dağa çıkmayı bu modernitenin, bu dünyevileşmenin konforundan uzaklaşmayı istemiyor. Eskiden kaybedecek bir şeysi yoktu. Dolayısıyla artık PKK istese de dağa çıkaracak
eleman
bulamıyor, devşiremiyor. Artı bulsa da İHA'larla, SİHA'larla Türkiye bunu yok ediyor.
Tabii.
Yani oraya çıkmanın ölüm olduğunu gördüler. Artık yeni bir devlet mevlet olmadı. Yani PKK'nın silah bırakma şeyi bir zorunluluktu ve bunu da samimi olarak bırakacaklarını
yani
düşünüyorum.
Aslında şöyle, maliyetli bir şekilde değil. Yani bizim SİHA'larımızla, operasyonlarımızla, çünkü köşeye sıkıştılar hem
evet,
Suriye'de hem Irak'ta, maliyetsiz bir şekilde silah bırakacaklar hem de hayatta kalacaklar.
Başka bir evet, şey, normal o çözüm sürecinde de aslında böyle bir noktaya gelinmişti. Batılı güçler, Amerika başta olmak, hı-hı, dediler ki bak burada Suriye'de devlet kuruluyor, Kobani'de bilmem işte Irak'ta biz yani Büyük Kürdistan kuruluyor, siz nasıl barış yapıyorsunuz diye. Yani dışarıdan gelen suflelerle onu bozdular ve başlarına geleni gördüler. Fakat burada bir tane tehlike dikkat çekmek istiyorum. Yani Türkiye için PKK hadisesi belki bitmiştir ama Suriye'deki YPG hala silahını bırakmadı. İkincisi Irak'ın kuzeyindeki bakın Talebani bölgesinde...
Süleymaniye'de Talebani.
Evet. Süleymaniye Talebani bölge, Baful Talebani'nin hala bu PKK'ya karşı bir şey var.
Desteği söz konusu.
Yani bu Sincar bölgesindeki PKK unsurlarının, yani Irak'ın kuzeyinde, Talebani'nin buna olan, Baful Talebani desteği ve YPG'nin o bölge Suriye'nin kuzeyde YPG'nin silah bırakmadan bu işlerin bittiğini söylemek doğru olmaz. Burada temkinli, iyimser olmak, başta Milli İstihbarat Teşkilatı ve askeri birliklerimizin teyakkuzda olarak, yani bunu bozduklarında, yani biz onların Suriye Milli Ordusu'na katılmasını, yani Suriye ile entegre olmasını tavsiye ediyoruz. Fakat bu silahlar Suriye devletine veya Türkiye'ye yöneldiğinde de başının ezileceği mesajını da Türkiye her platformda veriyor. Yani ya öleceksiniz diyor ya da burada entegre olacaksınız. Üçüncü bir şık tanımıyor. Burada Türkiye'nin dik duruşu sorunu çözen en temel unsurdur diyebiliriz.
Peki hocam. Şimdi geçen hafta dünya diken üstündeydi, deyim yerindeyse. Bir nükleer savaş çıkar mı Hindistan'la Pakistan arasında diye hakikaten kritik günler yaşanmıştı. Yapılan girişimlerle Pakistan'la Hindistan ateşkes konusunda anlaştı ve son günlerde de çatışmaları en aza indirmeye yönelik tedbirler konusunda da her iki ülke yetkilileri anlaşma sağladı ve şu anda bir sükunet hakim oldu o bölgeye. Tabii her an her şey gene olabilir çünkü Keşmir meselesi ortada, ama şu anda bu nükleer savaş tehdidinin ortadan kalktığını söyleyebiliriz. En azından bir sükunetin sağlandığını söyleyebiliriz.
Keşmir hadisesinde de şunu söyleyebiliriz. Yani Türkiye'nin Suudi Arabistan'la ortak iş tutma şeyine, nasıl ki Sudan'da, Suriye'de dedik, Pakistan'daki bu nükleer kriz ve Keşmir olayında da Türkiye ve Suudi Arabistan arabulucu olarak önemli katkılar oynadılar. Burada yine her zaman olduğu gibi güç ve silah dengesi konuşuyor. Hindistan oradaki turistlerin terör hadisesine maruz kalmasını bahane ederek Pakistan'a çökmeye çalıştı. Ve kolay bir lokma olabileceğini düşündü. Fakat Pakistan'ın gerek Çin'den aldığı, gerek Türkiye'den aldığı lojistik destekle üst üste, yani Hindistan'ın 5 uçağını, insansız hava araçlarını düşürmesi ve ummadığı bir şekilde Hindistan'a sert bir karşılık vermesi neticesinde ateşkes olmuştur. Yani ateşkes öyle kendiliğinden olmadı. Yani Hindistan Pakistan'a kafasına vurup istediğini dikte ettirmeyi düşündü. Fakat çok sert bir karşılık gördü ve geri çekildi. Bu da ateşkesin doğal olarak olmasına sebep oldu.
Evet. Bu arada o dönemde Türkiye'nin Pakistan'a verdiği destek Hindistan'da da geniş yankı buldu. Hatta eski bir Hintli komutan general Türkiye'yi nükleerle yerle bir edeceklerini söyledi. Burada bir Konyalı spikerin Hindistan'a verdiği cevabı bilmiyorum. Dinlediniz mi, seyrettiniz mi hocam? Biraz gülümseyelim diye söylüyorum. Şöyle diyor o generale, Hintli askere spiker. Evet. Sizin tanrı dediğiniz o ineğe biz 7 kişi girer, kurban da keseriz. Gözlerinizin önünde de o tanrınızı yeriz. Siz de öyle baka kalırsınız diyor. Hakikaten gülümseten bir tepkiydi.
Enteresan bir şey. 8 milyarlık dünyanın %15'i ineğe tapıyor, Hinduizme. Yani evet. Enteresan bir şeydir. Dünyadaki 8 milyar insanın %15'i Hindu dinine inanıyor. Ve ölünce yakılıyor, külleri Ganj Nehri'ne atılıyor. Oradan kutsal olarak tekrar dirileceğine inanan, enteresan. Yani biz Müslüman olarak ne kadar büyük bir nimet içerisinde olduğumuzun şükrünü yapmamız gerekiyor.
Eyvallah. Çok güzel hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Bu hafta da programımızı noktalıyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, haftaya yeni bir Medeniyet Coğrafyamız programında birlikte olmak ümidi ve duasıyla hayırlı akşamlar. Hoşça kalın.